Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş Efendi Üstadımızdan Okumalar programındayız. Merhum Üstad'ın İslam Kahramanları adlı eserinden yine okumaya devam etmiş olacağız. Teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izan, saadat-ı kiram hazretlerinin mübarek ruhlarına, şehitlerimizin aziz ruhlarına ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugün bize İstanbul'un kapılarını açan, İstanbul'a fetih mührünü vuran Büyük Osmanlı Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han'ı okuyacağız. Merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımızın kaleminden. Fatih Sultan Mehmet Han, 30 Mart 1432 Pazar günü Edirne Sarayı Hümayun'da dünyaya geldi. Annesi Hatice Alime, Hüma Hanım, İsfendiyar oğulları denilen Candar oğullarına mensuptur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmet, devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrendi. Devrin büyük şahsiyetleri olan Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Fenari gibi zevattan zahiri ve batıni ilimlerle tahsilini tamamladı. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, Sırpça lisanlarını öğrendi Fatih. Ayrıca fen, teknik, tarih, coğrafya bilgileri hususunda zamanının değerli, dirayetli hocalarından dersler alarak kendilerini yetiştirdi. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı hükümdarları içinde hem en büyük asker, hem en büyük devlet ve siyaset adamı, hem de en büyük bilgi sahibi olan bir zattır. Askerlikte Yavuz, Kanuni ve Yıldırım. Devlet ve siyaset sahasında Kanuni ve Yavuz, alimlikte II. Bayezid, Yavuz ve Kanuni ona erişememişler fakat yaklaşmışlardır. Fatih'i esasen kendi eşsizliğiyle baş başa bırakmak, kimseyle mukayese etmemek daha doğru olur. Bazı tarihçiler onu dünya tarihinin en büyük şahsiyeti olarak ileri sürmüşlerdir. Yaptığı akıl almaz işlerle Batı Türklerinin asırlar sürecek olan refah ve saadetini hazırlamış, gelecek nesiller tarafından hiç kimseye nasip olmayan bir tazim ve tekrim halesi içinde anılmıştır. 20'den fazla devleti ve bu arada 3 imparatorluğu tarih ve siyasi coğrafya sahasından silen Fatih Sultan Mehmet Han, fetihlerin yanı sıra iktisada ve bayındırlığa da son derece ehemmiyet vermiştir. İleride görüleceği üzere 30 yıllık iki saltanatı boyunca yalnız 380 cami inşa edildiğini söylemek, imar faaliyeti hakkında bir fikir vermeye kafidir. Kendisinden bir asır sonra 20 milyon kilometre kareye erişecek Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kaynağı ve istinadgahı Fatih'in eseri olmuştur. Türk tarihi sayılamayacak kadar çok kahraman ve cihangirlerle doludur. Fatih Sultan Mehmet Han da bunların başında gelenlerdendir. Çünkü o kılıçla keşfi yan yana yürütmüş, çağ açıp çağ kapamıştır. İstanbul'u bütün ganimetleri içinde firuze bir yüzük taşı gibi parmağında taşımış, bu güzel şehri torunlarının torunlarına bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han soğukkanlı ve cesurdu. Bu özelliğinin en güzel misalini Belgrad muhasarası sırasında askerin gevşediğini gördüğü zaman önlerine geçip düşman hatlarına girerek gösterdi. İstanbul'un muhasarasında donanmanın başarısızlığı yüzünden atını denize sürmesi de bu cesaretin en büyük örneğidir. Askeri siyasi sahada eşsiz bir dehaydı. Askeri alanda başarısının ilk özelliği kılıçla kalemin işbirliğiydi. Ordunun disiplinine çok dikkat ederdi. En küçük itaatsızlığı ve buna sebep olan subayları şiddetli bir şekilde cezalandırırdı. Ordusunu plansız, düzensiz hareket ettirmez, macera hevesiyle de asla kan dökmezdi. 30 senelik saltanat devresinde düzenlediği küçük büyük seferler memleketin coğrafi birliğini sağlamaya dayanır. Bu gayeye ulaşmak için de at geçmez kayalıklardan, geçit vermez nehirlerden geçerek durmadan, dinlenmeden, kış yaz demeden savaştı Fatih Sultan Mehmet Han. Ordu ve donanmasını iyi bir şekilde tekamül ettirmişti. Ordunun silahları birkaç sene içinde yenilenir ve daha mütekamilleri eskilerinin yerine konurdu. Yapacağı seferlerden en yakınlarını bile haberdar etmez, bunların gizli kalmasına çok dikkat ederdi. Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, onu yolar atarım sözü Fatih'in en meşhur sözlerindendir. Böyle hareket etmeyi de muvaffakiyetlerinin başlıca sebeplerinden sayardı. Nitekim böyle hareket etmesi neticesinde İsfendiyar Beyliği'ni, Trabzon Rum İmparatorluğunu kolayca ele geçirdi. İyi bir komutan ve devlet reisi olan Fatih, aynı zamanda iyi bir ilim adamı ve şairdi. Teşkilatçı ve imarcıydı. Enderun Mektebi'ni kurarak memleket için gerekli devlet adamı yetiştirilmesini yine o sağlamıştı. İtalyan tarihçi Langusto, İstanbul'un fethinden sonrasını şöyle yazmıştır. Sultan Mehmet, ince yüzlü, ortadan fazla uzun boylu, silahlar kuşanmış, asil tavırlı, çok az gülen, devamlı öğrenmek ihtirası ile yanan, cömert, iyi kalpli, gayelerine ulaşmakta inatçı bir hükümdardı. En çok harp sanatına meraklıydı. Her şeyi öğrenmek isteyen zeki bir araştırmacıydı. Sefahata düşkünlüğü yoktu. Harem dairesinde de çok az vakit geçirirdi. Nefsine hakim ve uyanıktı. Her şarta tahammül gösterebilirdi ve bir cihan devleti peşindeydi. Alman müsteşlik de Mehmet II Der Orber adlı eserinde şöyle yazmakta. Türk dünyası için Fatih günümüze kadar bütün imparatorların en büyüğü olup beşer tarihinde başka herhangi bir şahıs kendisiyle mukayese edilemez. O Türk milletine bütün tarihinin en harikulade, en yaklaşılması gayri kabil şahsiyet olarak takdim edilmiştir. Kudretli şahsiyeti, büyük Avrupa sahalarının dış görünüşünü derinden değiştirmişti. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Edirne Sarayı'ndaki tarihi nutku. Elimizde bulunan bu devlet, ecdadımızın nice cihat, cidal ve emekleriyle kazanılmış ve bize miras kalmıştır. Yaşlılarımız bu cihat ve savaşlara şahittir ve bizzat onlara katılmışlardır. Gençlerimiz de bunların gadalarını babalarından dinlemişlerdir. Bu uğurda pek çok yiğit ebedi aleme intikal etti. Yürekleri yüce hislerle dolu, korkudan azade olan atalarımız en müthiş tehlikelere göğüs gererek büyük işler gördüler. Ey yaşlı fedakarlar ve ey yiğit gençler! Bu fetihlerin kolayca olmadığını ve emeksiz devlet elde edilmediğini bilirsiniz. Bu uğurda Nice kanlar döküldü, yaralar açıldı. Ne kadar dul ve yetimlerin gözyaşları aktı. Nice engin dereler, coşkun ırmaklar, yalçın kayalar, sert dağlar ve boğazlar aşıldı. Nice geceler uykusuz, gündüzler istirahatsız ve tehlikeli geçti. İşte ecdadımız bu fevkalade zorluklara katlandı. Düşman karşısında bazen muzaffer olunamadı. Fakat hiçbir zaman istikbalden ümit kesilmedi. Ve galip gelinceye kadar uğraştılar. Daima cihat yolunda kaldılar. Felaket zamanlarında kederlenmez, zafer anlarında da aşırı sevinç duymazlar da ecdadımız. Bu sayede şanlı bir devlet kurdular. Cihana da hamiyet ve adaletin örneğini verdiler. Bize de her yanı mükemmel bir devlet bıraktılar. Şimdi bize düşen vazife, devletimizin şanını yüceltmek, hayırlı halefler olduğumuzu meydana koyarak ruhlarını şad etmektir. Sizlere tarife lüzum yoktur. İstanbul, memleketimizin ortasında müstesna bir beldedir. Bu kafirler uzun müddet bizlerle savaşarak zayıflamış ve nüfusu boşalmıştır. Rum hükümetinin bize verdiği zararları, çıkardığı zorlukları, çevirdiği dolapları hep bilirsiniz. Dedem Bayezid'e karşı Fransız, Cermen, Macar ve Ulah'ı kışkırtıp askerlerini Tuna'dan gemilerle geçirip devletimizi yıkmak, bizi Rumeli'den hatta Anadolu'dan çıkarmak istemedi mi? Bereket versin dedem onları Allah'ın yardımıyla Tuna'nın dalgalarına dökerek devletimizi kurtardı. Yine dün babama karşı yaptığı hilelerle bugün de devam etmekte ve daima fırsat kollamaktadır. Bu şehir, yani İstanbul, fethedilmedikçe Bizans'ın fesadı ve bize karşı çıkaracağı tehlikeler devam edecektir. Zira memleketlerimizi ortadan parçalayan bu şehir, Rumlar elinde kaldıkça devletimiz emniyette olamayacaktır. Eğer Rumlar şehrin muhafazasını başka kuvvetli askerlere bırakırsa bu bizim için daha da tehlikeli olur. Biz muharebe vasıtalarımızla, gemi ve askerlerimizle düşmana karşı çok üstünüz. Bu sebeple ya şehri, yani İstanbul'u kuşatıp hücumla alacağız veya uzun bir muhasara ile onları teslime mecbur edeceğiz. Süratle harekete geçip düşmanın devletimizin ortasında tahrik ve fesadına fırsat vermeyelim. Ecdadımıza layık olduğumuzu cihana gösterelim. Bizi hiçbir engel yolumuzdan döndüremeyecek. Hiçbir kuvvet satvetimize dayanamayacaktır. Ben ordunun başında sizinle beraber birinci safta bulunacak ve hizmetlerinizi tebcil ile birlikte mükafatlandıracağım. Tarihi ve siyasi durumu fevkalade güzel bir şekilde ortaya koyan bu konuşma sonunda İstanbul'u alma fikri ittifakla kabul edilerek sefer hazırlıklarına başladılar. Gerçekten aziz dinleyenlerim, adeta sanki Fatih şu kadar yıl sonra aramızda bize bugün hitap ediyor gibi. Evet, devletimizin varlığı, birliği gerçekten çok önemli ve elbette ki bu vatanı bize bırakan insanlar bizden bir hayrül haleflik, yani hayırlı bir haleflik ve o mirasa sahip olmak vefasını bekliyorlar. Ve İstanbul'un fethi hakkında kısa bir malumat. 29 Mayıs sabahı Sultan Mehmet Han umumi taarruzdan evvel topladığı harp divanında son emirlerini uzun ve müessir bir nutukla bildirdi. Osman oğullarının irticalen, yani kağıda bakmadan tesirli söz söyleme kabiliyetlerinin irsi olduğu malumdur. Ve bu satvetlerine müessir olan hususlardan biridir. Sultan Mehmet Han surlara ilk çıkacak olanlara dirlikler ve mansıplar verileceğini, çıkan zabit ise Subaşı ve Alay Beyi. Subaşı ise Sancak Beyi. Sancak Beyi ise Beyler Beyi. Beyler Beyi ise Vezir, yani Maraşal yapacağını bildirdi. Ve bunu da ilan ettirdi. Bizanslılar cesur, hatta kahramanca hareket ediyorlarsa da Türklerin harp sanatına, cesaretine erişemiyorlardı. Prens Dukas şöyle diyor: Bizans askerleri ise alelade bir Türk askeri kadar bile harp fenninde bilgili değildi. Gene aynı tarihçi şöyle demekte: Türk askerlerinin her biri Apollon'dan çok daha mahir okçuydu. Modern Herkül idiler. Her biri 10 düşmana karşı gelebiliyordu. Bu satırlar hadiseleri görmüş bir düşman tarihçisinin olmasaydı buraya nakletmeye bile cesaret edemezdim. 28 Mayıs gecesi bütün surlar boyunca çepeçevre meşaleler yakılıp Türk ordugahında donanma yapıldı. Bu büyük donanmayı Dukas şöyle anlatıyor: Akşam olunca orduya dellallar göndererek bütün çadırların kuvvetli ziyalar, yani ışıklarla tenvir olunmasını, ateşler yakılmasını emretti Fatih. Işıklar yandıktan sonra hep birden yüksek sesle Allahu Ekber diyerek tekbir getirdiler. Karada ve denizde yakılan bu ışıklar bütün İstanbul'u, Galata'yı, bütün gemileri ve karşı tarafta bulunan Üsküdar'ı güneşin ışığından daha parlak bir şekilde aydınlatıyordu. Denizin sathı bütün şimşek ziyası kuvvetiyle parlıyordu. Keşke yıldırım olsaydı. Zira yıldırım yalnız tenvir etmiyor, yakıyor ve mahvediyor. Bizanslılar Türk ordusunda yangın çıktığını zannediyorlar ve tamamıyla mahvolmalarını temenni ediyorlardı. 29 Mayıs sabahı güneş parlamadan Sultan Mehmet Han sabah namazını kıldı. Atına bindi, bütün mahiyetiyle ön saflara geldi. Güneşin ilk ışıklarıyla şiddetli top ateşi başladı. Bu ateşin himayesinde asker surlara tırmanmaya çalışıyordu. Bütün şehrin etrafında aynı anda aynı şiddetle hücum başlamıştı. İstanbul çepeçevre tazyik ediliyordu. Mehter takımlarının nağmelerine tekbir sadalarının nahabeti karışıyor. Bu sesler kilometreler boyunca uzanıyordu. Bütün Bizans 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece uyuyamamıştı. Ayasofya'daki ayinden çıkan 11. Konstantin sarayında birkaç saat dinlenip Ayos Romanos kapısına, yani top kapısına gelmişti. Sultan Mehmet Han da top kapısının dış tarafındaydı. Kafi netice bu kesimde alınacaktı. Sabah namazından sonra yapılan duadan ve padişahın kısa ve belagatlı bir hitabesinden elektriklenmiş olan Türk ordusunda mehterler bütün güçleriyle döverlerken en ileri saflarda Akşemseddin ve Sultan Mehmet Han'ın hocalarından en meşhuru olan Molla Gürani, müritleri olan derviş gaziler arasında dolaşıp askere cesaret veriyorlardı. Derviş gazilerin tekbir sadaları dalga dalga Bizans surlarına aksediyor, çarpıyor, orta çağların en müstahkem kalesini aşıyor, dünyanın incisi, şehirlerin imparatoriçesi sayılan büyük beldenin içinde uğultular halinde yayılıyordu. Augustus'un meşru halefi olan 11. Konstantin ağlayarak müdafaya devam ediyor, kahramanlık gösteriyor, yerinden kımıldamıyordu. Ardı arkası kesilmeyen Türk savletleri karşısında Bizans surlarının sallandığını, yıkıldığını, açıldığını büyük teessür içinde seyrediyordu artık. Justiniana'nın çekilmesinden müdafaanın ani durgunluğu, vaziyeti bütün ruhuyla takip eden Sultan Fatih'in gözünden kaçmadı. 4. saf Türk askerinin de Topkapı surlarına tırmanması emrini verdi. Bu iradesini bildirdiği zaman bunun nihai hücum olduğunu da kestirmiş bulunması lazımdı. Ulubatlı Hasan adında küçük rütbeli pek genç bir subay maiyetinde 30 askerle beraber diğer hücum kollarından evvel davrandı. Padişahın sancağını Topkapı surları üzerine dikiverdi. Aynı anda Bizansların yüzlerce koldan tevcih ettikleri ateş, ok ve taşlarla da şehit oldu. Fakat maiyetindeki 18 kişi de şehit olmakla beraber diğer 12'si sancağı düşürmediler. Türk bayrağını Topkapısı üzerinde gören, ondan itibaren Fatih ünvanını hak kazanan Fatih Sultan Mehmet Han, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin senasına mazhar olmanın verdiği sevinçle atından inip toprağa secde ve Allah Teala'ya hamd eyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde buyurdukları, Konstantiniyye yani İstanbul elbette fetholunacaktır. İmdi onun emiri ne güzel bir emirdir ve ordusu ne güzel bir ordudur. Kelam-ı şerifleri artık tahakkuk etmişti ve İstanbul fetholunmuştur. Sonra bütün dünya milletleri ne güzel emirdir diye methü sena edilen Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerlik, şecaat, adalet, zekavet, merhamet daha nice faziletleri kendisinde cem etmesi bakımından kendisine hayran kaldıkları bir devlet reisi ve kumandan olduğunu itiraf etmişlerdir. Son olarak da ordusunun da ne güzel ordu olduğu tahakkuk etmiştir. Çünkü bütün asakir yani askerler ön safta harp etmek arzusunda bulunmuşlar, kura çekilmek mecburiyete hasıl olmuş, kurada ön safa seçilen askerler büyük bir neşe içinde şehadet şerbetini içmek için alelacele yerlerini almışlardır. Gerçekten bize Konstantiniyye'yi bir İstanbul olarak emanet eden büyük kumandan, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun etrafında canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Allah onlara ebedi nimetlerle mükafatlarını bol bol ihsan eylesin. Bize de bu güzel vatanı, bu güzel şehirleri onlardan aldığımız ruhla muhafaza etmeye muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.